Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Herkes zaman zaman geçmişte yaşadığı olumsuz yaşam olaylarını silip atmak ve hayata yeniden, her şeyi yeniden başlamak ister. İşte yeni yılda tam bu sebeple umut vericidir, heyecan vericidir. İçinde böyle bir umudu taşır. Bir şeylerin yeniden başlaması umudunu. Sadece yeni yılda değil, hepimiz zaman zaman hayatımızın belli alanlarıyla ilgili belli kararlar alıp belli hedefler koyarız kendimize. Fakat genelde ne olur? Yeni yılın heyecanıyla ya da o dönemin, hayatımızın o döneminin heyecanıyla başladığımız, koyduğumuz bu hedefler günün sonunda unutulup gider. Çok kısa sürede hiç dönüp bakmadığımız hedefler haline gelir. Aslında bunu gerçekleştirmediğimizde de sonrasında kendimizi başarısız hissederiz. O yüzden de bizi üzebilir. Şimdi istiyorum ki bu bölümde hayatına dair hedefler belirlemende ve bu hedefleri gerçekleştirmende çok işine yarayacak, hatta bazıları bilimsel olarak da kanıtlanmış bazı tavsiyeler vereyim, önerilerde bulunayım. Bu önerilere geçmeden önce eğer beni ilk defa izliyorsan, bu bölümle benimle tanıştıysan hoş geldin. Ben uzman klinik psikolog Merve Başıbüyük. Burada işine yarayacağını düşündüğüm konularda ruh sağlığı ile ilgili olarak, psikoloji ile ilgili olarak faydalı olduğunu düşündüğüm içerikler paylaşıyorum. Ama zaten beni takip ediyorsan ve ilk defa gelmediysen yeniden hoş geldin. Şimdi bu hedeflerle ilgili olarak söylemek istediğim ilk madde hedeflerin sürdürülebilir olması. Kendine koyduğun hedefler sürdürülebilir olmalı. Çünkü attığın bu adımları bir kere atacaksın ve hedefine varacaksın gibi bir şey yok. Hedef dediğimiz şey aslında uzun vadede, uzun zaman ve emek gerektirerek sonucuna ulaşabileceğimiz şeyler. O yüzden de atacağın adımların sürdürülebilir olması bu hedefe ulaşmanda çok ama çok önemli bir etken. Diyelim ki sen kilo vermek istiyorsun. Bu kiloyu bugün, yarın hemen yattın kalktın veremeyeceksin değil mi? Bu bir hedefse, kilo vermek bir hedefse bunun için bir de zaman gerekecek, bir de süreç gerekecek. Bu süreç içerisinde de bir şeyleri istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde yapacaksın ki o hedefe ulaşabilirsin. İşte bu şeyleri istikrarlı bir şekilde yapabilmek için de sürdürülebilir olmasına ihtiyacım var. Diyelim ki ben bir çiçek istiyorum. Bu çiçeğe sahip olmak için, değil mi? Öncelikle tohumu ekerim, sonra her gün onu sularım, sonra bakımını yaparım, toprağını ona göre ayarlarım. Yeteri kadar güneş alıyor mu? Bundan emin olurum ve bir süre sonra bu kadar emeği düzenli bir şekilde verdikten sonra da beklerim bir süre. Mevsimi gelecek, çiçek açma zamanı gelecek ki o bitki çiçek açsın, değil mi? En sonunda çiçek açtığında belki bir gecede açmış gibi görünebilir o çiçek. Ama aslında benim arka planda çok uzun zamandır devam ettirdiğim bir çabayla o çiçek günün sonunda, o bitki sonunda çiçek açmış oluyor. Tıpkı bunun gibi hayatımızda elde etmek istediğimiz o şeylerin arka planında çaba ve emek var. Ve bu sürdürülebilir olmadığında ne oluyor? Hayat koşulları çok değişken. Hava bugün güneşli, yarın yağmurlu. Ben bugün iyi hissediyorum kendimi, yarın o kadar iyi hissetmiyorum. Bugün çalışmaya motivasyonum var, yarın yok. Değil mi? Bunların hepsi değişkenken, ben değişkenken, çevresel etmenler değişirken benim her şeyi her zaman aynı şekilde yapmam çok mümkün olmuyor. O yüzden neyi planlamam gerekiyor? Ben iyi olduğumda sadece ve hava güneşli olduğunda bunu yapabileceksem işte o zaman orada sürdürülebilirlik olmuyor. Benim bu koşullarla birlikte bir şeyi devam ettirebilme gücüm olmalı. Mesela diyelim ki ben düzenli bir şekilde spor yapmak istiyorum ya da spora devam etmek istiyorum. Eğer benim spor salonum benim evimden çok uzakta bir yerdeyse ya da benim günümü, zamanımı çoğunlukla geçirdiğim yerden çok uzakta bir yerdeyse o zaman bugün gitmeye motivasyonum olabilir, bu kadar zamanım da olabilir ama yarın olmayabilir. Dolayısıyla ne olur? Bir süre sonra sekteye uğramaya başlar. Çünkü benim spor salonumun o kadar uzak bir yerde olması benim spora gitmemi sürdürülebilir kılmıyor. Bu noktada benim dikkat etmem gereken şey, evet ben spora gitmek gibi bir hedef koyduysam bunu sürdürülebilir kılmak için ne yapabilirim? Yani bir hedefi belirlediğinde kendine sormanın yardımcı olacağını düşündüğüm sorulardan bir tanesi bu. Bu hedefe ulaşmak için yapacaklarımı nasıl sürdürülebilir kılarım? Kendine bu soruyu sorabilirsin. İkinci madde ise eğlenceli hale getirmek, keyifli hale getirmek yaptığın şeyleri. Bir hedefe ulaşmak için yaptığın şeylerden hiçbir şekilde keyif almıyorsan, sana hitap etmiyorsa, senden çok uzaksa, yani senin kişiliğinden, değerlerinden çok uzaksa, işte o zaman da bu ilk maddeyi sağlamıyor. İlk madde neydi? Sürdürülebilir olması. Aslında bir şeyi eğlenceli ve keyifli hale getirmek sürdürülebilir olması için katkı sağlıyor. Mesela diyelim ki ben kilo vermek istiyorum ve bunun için de düşündüm, taşındım ve dedim ki benim yeme içme alışkanlıklarımı değiştirmem gerekiyor. Çünkü şu haliyle yeme içme alışkanlıklarım benim hedefime götürmüyor beni. Ben bu şu anki halinden bambaşka bir diyet koyduğumda, ama o diyet yine de bana hitap etmediğinde, ne benim yeme alışkanlıklarıma ne benim damak zevkime hitap etmediğinde ve ben hiçbir şekilde o süreçten keyif almadığımda, belki yediğim yiyecekler değil de diyetin şekli, belki değil mi, o beslenme şeklinden keyif almıyorum ben, bana uygun değil. O zaman ne olacak? Keyif almadığım için bir süre sonra bırakmaya mahkum olacağım. Ya da bu spor örneğinden gidecek olursak, evet ben spor yapmak istiyorum ama ben biliyorum ki kendim kapalı bir alanda spor yapmaktan, hareket etmekten hoşlanmıyorum. O zaman benim oturup düşünmem gerekiyor. Ben bunu, hareket etmeyi hayatıma daha keyifli bir şekilde, daha keyif alabileceğim bir şekilde nasıl adapte edebilirim? Tamam, ben kapalı alandan hoşlanmıyorum. O zaman belki dışarıda neler yapabilirim, değil mi? Doğada vakit geçirmekten hoşlanıyorum. O zaman ne olacak? Ben yürüyüş, yani hareket de benim hedefim. Ama doğanın içinde belki bir yürüyüşe gitmek hem benim doğada vakit geçirme keyfimi yerine getirme halim olacak, hem de hareket etmiş olacağım için aslında o kilo verme ya da hareket etme hedefimi de daha kolay bir şekilde yapabilmiş olacağım. Ya da belki bisiklet süreceğim ya da belki koşu yapacağım dışarıda, değil mi? Dolayısıyla bu noktada benim o süreci kendime işkence haline getirmiyor olmam gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bazen hedeflere başlarken motivasyonumuz yüksek oluyor. Neden? Dediğim gibi işte geçmişteki şeyleri geride bırakacağım. Yepyeni bir sayfa, her şey sıfırdan başladım. Evet süper, bu sefer olacak heyecanıyla, o motivasyonla belki ilk birkaç gün, birkaç hafta ya da bir ay bir süre devam edebiliyorum. Hiç sevmediğim ve keyif almadığım bir şeyi yapmaya kendimi zorlayabiliyorum ama bu dediğim gibi sürdürülebilir olmayacaktır. O yüzden de ne oluyor? Bir süre sonra bu heyecan gittiğinde ve ben sonuç alamamayı gördüğümde, çünkü nedir, ben spor salonuna her gittiğimde, 2 gün gittiğimde, 3 gün gittiğimde hemen sonuç görmeyeceğim. Ben yeme alışkanlığımı hemen değiştirdiğimde 2-3 günde sonuç görmeyeceğim. O yüzden ne olacak? Motivasyonum da düşecek ve tekrar başa sarmış olacağım. Tekrar bu hedefleri bir kenara bırakacağım ve her şeye yine eski düzene geri dönmüş olacağım. O yüzden de ya hep ya hiç mantığından ziyade, nedir o ya hep ya hiç mantığı? Şu an yeme içme alışkanlığım çok kötü, beni istediğim hedefe götürmüyor. Bunu tamamen sildim. Şimdi çok katı, hiç keyif almadığım, benim için işkence gibi olan bir hedefi, bir yeme içme alışkanlığını uygulayacağım. Uygulayamayacağım, yani gerçekçi değil. Çünkü bir süre sonra gerçekten bırakacağım. O yüzden de benim bu ikisi arasında bir yol buluyor olmam gerekiyor. Evet, şu anki bana hizmet etmiyor, şu anki yeme içme alışkanlığım. Ama o da benim devam ettirebileceğim bir şey değil. Çünkü bu 100 metrelik koşu gibi değil. Bu böyle uzun bir maraton. Değil mi? Gücümün, enerjimin, motivasyonumun, yapabilirliğimin devam edebiliyor olması gerekiyor uzun vadede. O yüzden de oturup kendime bir bakıyor olmam gerekiyor. Bu benim için keyifli mi? Değilse daha keyif alabileceğim bir hale nasıl getirebilirim? Ve üçüncü madde, neden? Neden? Neden istiyorum bunu yapmayı? Bu hedefi neden istiyorum? Benim amacım ne bu hedefi için, bu hedefi gerçekleştirmekte? Çünkü bunu bilmek, nedenini bilmek, neden sorusunun cevabını bilmek bana bir amaç verir. Ve amacımın olması benim bu yolda, dedim ya hani bu uzun bir maraton diye, bu maratonu koşarken hep aklımın bir köşesinde o nedeni, o amacı hatırlamak bana o koştuğum sürenin boşa olmadığını hatırlatıyor. Bütün bu verdiğim çabanın boşa gitmediğini hatırlatıyor. Ben bir hedef için uzun süreli emek verdiğimde bu gerçekten zorlayıcı ve yorucu olabiliyor çoğu zaman, değil mi? Çok büyük bir iş, çok büyük bir enerji, zaman katıyorum bu işin içine, bu sürecin içine. O yüzden de benim kesinlikle ve kesinlikle bunların boşa olmadığını bilmeye ihtiyacım var. Bu bana bir hedefe ilerlerken o yaşadığım zorluklarla baş edebilme gücü de veriyor. Evet, şu an hiç hoşlanmadığım bir şeyi yapıyorum ama aması şu, bunu yaptığımda benim ulaşacağım şey işte o amaç. Şu an bunu yapmak değil benim amacım. Bu bir araç, bu geçecek ve ben günün sonunda şuna ulaşmış olacağım. Bunu diyebilmeliyim. Mesela diyelim ki ben işimi değiştirmek istiyorum. Benim işimi değiştirmekteki amacım ne? Neden bu işi değiştirmek istiyorum? Diyelim ki benim şu anki işimdeki maaşım düşük ve ben yeni bir işe daha yüksek bir ücretle başlayacağım. O zaman benim buradaki amacım daha yüksek bir ücret, daha yüksek bir maaş almak, değil mi? Dolayısıyla ben eğer bu yeni iş için diyelim ki bir kursa gidiyorum. O kurs için çok çalıştığımda, belki çok zorlandığımda ve hiç çalışmak istemediğim zamanlarda da sürekli bu maaşı aklıma getirirsem, daha yüksek ücretle çalışacağımı aklıma getirirsem, bu işte, bu o kursa giderken yaşadığım zorlukla baş etmemde daha kolay olacaktır. 1978 yılında 41 katılımcıyla 10 hafta boyunca gerçekleştirilen bir araştırmada katılımcıların hedefin kendileri için neden gerekli olduğunu daha iyi anlayan katılımcıların bunu anlamayan katılımcılara oranla daha başarılı oldukları bulunmuş. Şimdi bu çok önemli bir bilgi. Mesela diyelim ki terapiye başlamak istiyorsun ve hep erteliyorsun. Bunu danışanlarımdan ve çevremdeki insanlardan çok görüyorum. Bir sorun yaşanır, o sorun böyle gündeme gelir ve hemen aslında şunu fark edersin. Evet ya, gerçekten terapiye ihtiyacım var, artık daha fazla ertelememeliyim ve başlamalıyım. Sonra bir süre geçer, o problem belki çözülür ya da böyle halı altına süpürülür. Yani onun böyle heyecanı, onun gündem olmaktan çıkmıştır o problem artık. Sonra terapi de aslında böyle gündem olmaktan çıkmıştır. O da böyle bir kenara itilmiştir. Çünkü gerçekten terapiye başlamak için o da bir süreç, değil mi? İyi bir terapist araştıracağım öncelikle. Sonra bütçeme uygun mu onu bulacağım. Sonra o terapistle ben iyi anlaşıyor muyum? Aramızda iyi bir bağ kuruluyor mu ona bakacağım vesaire vesaire derken bu süreç böyle hep üşenilen bir hale geliyor ve günün sonunda hep de kenara itilmiş oluyor terapiye başlamak. İşte tam bu noktada Hywell'den bahsetmek istiyorum. Hywell birçok uzman klinik psikoloğun olduğu bir online terapi platformu. Seans satın almadan önce 15 dakikalık bir ön görüşme yaparak aslında o terapistinle aranızda bir uyum olup olmadığını görmen mümkün. Ayrıca konum fark etmeksizin ana dilde seans yapabiliyor olmak, bütçene göre seans adedi ve paketi seçebiliyor olmak, gizlilik ve mahremiyetin korunması gibi özellikleriyle Hywell, terapiye ulaşma konusunda az önce saydığım problemlere çok güzel çözüm sağlıyor. Tüm bunlar sayesinde yeni yılda terapiye başlama hedefini gerçekleştirmek ve terapiye devam etmek çok kolaylaşıyor. Ayrıca Merve10 indirim kodunu kullanarak %10 indirimden de faydalanabilirsin. Terapiye başlamayı daha fazla ertelememek için hemen şimdi açıklamalardaki linke tıklayarak ilk adımı at ve eğer vazgeçmeyi düşünürsen neden bu kararı aldığını hatırla. Madde 4, nasıl yapacağım? Nasıl sorusunun cevabını bulmak. Bu da bir hedefi gerçekleştirirken başarılı olmamız için, o hedefi gerçekleştirebilmemiz için çok önemli adımlardan bir tanesi. Bu bana bir yol haritası sunar. Ben bu yola çıktım, motivasyonum var, belki işi kendime kolaylaştırdım ama nasıl yapacağım? Bunu bilmek önemli. Diyelim ki bu iş örneği üzerinden devam edelim. Ben bunu nasıl yapacağım? Atacağım adımlar neler olmalı? Diyelim ki ben bir adım belirledim. İşte o da ilk olarak şu kursa gitmek diyelim ki. O soruya da nasıl sorusunu sorabilirim. Bu kursa nasıl gideceğim? O zaman da şey diyebilirim. Bu kursa işte haftada bir gideceğim. Çünkü böyle bir plan, bir yol haritası vermiş oluyor elime. Dediğim gibi az önceki belirlediğin o nasıl sorusunun cevabına da nasılı sorarak aslında daha küçük hedefleri, daha alt hedefleri belirlemiş olursun. Bu da günün sonunda elinde bir taslak, bir adım adım nasıl ilerleyeceğini gösteren bir yol haritası oluşmuş olur. Böylece de aslında bu hedeflerini gerçekleştirme noktasında yüzeysel, soyut hedef olmasından ziyade somut, ayakları yere basan ve sana ne yapacağını gösteren bir hedef olmuş olur karşında. Ve ne yapacağını bildiğinde de bir hedefe ulaşmak çok daha kolay olur. Çünkü bir şeyi bilmemek de zaten başlı başına motivasyonumuzu düşüren bir şey. Evet, ben iş değiştireceğim ama nasıl bilmiyorum, iş yok ki işte, ya da bana göre iş var mı bilmiyorum, ben şu anki işimden memnun değilim ama sanki diğer işler de bana göre değil gibi. Buralar hep böyle yüzeysel, havada kalan ve soru işaretleri olan kısımlar. Oysa ben bir hedefi karşıma aldığımda ve ciddi bir şekilde az önce söylediğim yöntemleri, o yolları izlediğimde dediğim gibi günün sonunda bana ne yapacağım kısmı hazır olduğu için sadece yapmak kısmı kalır. Bu noktada yazmak çok önemli. Hedefleri gerçekleştirme noktasında kağıdı kalemi kullanarak yazı yazmak gerçekten çok önemli. Psikolog Gail Matthew tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre hedeflerini yazan insanların hedefleri kafalarında formülize eden yani sadece düşünen insanlara kıyasla %33 daha başarılı olduğu bulunmuş. Yani bu araştırma bile başlı başına yazı yazmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu noktada bu maddeyle ilgili önemli olduğunu düşündüğüm, hatırlatmak istediğim bir kısım var. O da şu, bunları bu hedefi planladığında, elinde bir yol haritası olduğunda ona motamot %100 bağlı kalmak zorunda değilsin. Bu birazcık mükemmeliyetçi bir tavır olur. Oysa yazdığın elindeki o yol haritasının dediğim gibi hayatın içerisinde olan birçok değişkene göre esnek olabilmesi, duruma ve zamana göre şekil alabilmesi önemli. Böylece şu olmamış olur. Ben bir adıma geldim, o adımı uygulayacağım ama işte o anki koşullardan ve durumlardan dolayı gerçekleştiremiyorum. O zaman hepsinden, bütün hedeften, geri kalan adımlardan da vazgeçmek zorunda kalırım değil mi? Oysa istediğimiz şey bu değil. En başta da dediğim gibi bu bir maraton ve ben mümkün olduğunca sürdürülebilir uzun süre devam etmek istiyorum buna. O yüzden esnek olmalı. Tamam, bu maddeyi şu an yapamıyorum. O zaman başka neler yapabilirim? Ben bu formülasyonu yeniden ve yeniden nasıl düzenleyebilirim bugünkü koşullara ve benim ihtiyaçlarıma göre? Ve son madde, hedeflerinin derinine bak. Bir şeyi neden yapmak istediğini, aslında o en başta söylediğim amaç gibi bir yerden değil bu. Aslında altında ne olduğunu anlamadığında o zaman gerçekleştirme ihtimalimiz çok düşüyor. Çünkü çok yüzeysel kalmış oluyor. Hani az önce söyledim ya bu kilo vermekle ilgili olarak diye. Şöyle bir düşünelim. Diyelim ki benim yemek yeme bozukluğum var. Ve yemek yeme bozukluğumdan dolayı belki düzensiz yeme şeklim olabilir, ne kadar yediğim olabilir, hangi zamanlarda yediğim olabilir, bu fark etmez. Benim tek amacım kilo vermekse, böyle bir hedef koyduysam kendime, o yemek yeme alışkanlığına neden sahip olduğuma dönüp bakmadığımda o zaman bunu değiştirmek, o yeme alışkanlığımı değiştirmek de çok mümkün olmuyor. Çünkü diyelim ki ben bunu anladım, oturdum, düşündüm. Dedim ki ben neden acaba böyle yemek yiyorum? Ne zamanlar böyle yemek yiyorum değil mi? Hangi tetikleyiciler benim bu şekilde yemek yememe zemin hazırlıyor? Ve belki o zaman şunu fark edeceğim. Aa, bir dakika, ben duygusal olarak yemek yiyorum. Belki ben kendimi her yalnız hissettiğimde tıkınırcasına bir şeyler yiyorum ya da abur cubur yiyorum ya da alkol içiyorum değil mi? O zaman diyeceğim ki kendime bir dakika. O zaman benim buradaki önemli nokta, yani hedef almam gereken şey belki benim o yalnızlıkla nasıl başa çıktığım, o duygularımın kendisi değil mi? Ben duygularımı regüle edemediğim için, bazı duygularla kalamadığım için, belki suçluluk duyduğum için bunu yapıyorum. Bu beni bu zemin hazırlıyor. O zaman benim hedefim bu yemek yeme alışkanlığımla ilgili dönüp daha iyi, daha farklı bir yeme diyeti oluşturmak olmayacaktır. Belki benim hedefim o zaman duygu regülasyonu yapabilmek olacaktır değil mi? İkisi birbirinden farklıysan bambaşka yollara götürüyor beni ama bir tanesi sorunun kökenine götürüyor ve ben onu kökünden değiştirdiğimde zaten orada büyüyecek, o problemler tekrar tekrar büyümeyecek. Bu şey gibi, yani bir bitki var bahçede, istemediğin otlar var. Sürekli otları kesersen bir süre sonra tekrar büyüyecektir. Tekrar kesersen tekrar büyüyecektir ama sen gidip köklerinden sökersen o zaman tekrar büyüme olasılığı o kadar yüksek değil, öyle değil mi? Dolayısıyla aslında derinine bakmanın böyle bir önemi var. Çünkü ben bu sistemi kurduysam, yani farkında olmadan bir şeyleri yapıyorsam, farkında olmadan aslında arka planında bana zaman zaman hizmet eden bazı kısımları da var. O yüzden benim önce bir sistem olarak bir insanım ama bir sistemim de aynı zamanda. Bu sistemi iyi anlamam gerekiyor. Anlamadan bir şeyleri değiştirmeye kalktığımda, o sistemi değiştirmeye kalktığımda ya o sistemi bozacağım ya da zaten orada müdahale etmem çok mümkün olmayacak o sisteme değil mi? Öncelikle anlayacağım ki uygun müdahaleyi ona göre yapacağım. Ve aslında buna belki başka bir madde de diyebiliriz ya da bonus madde diyebiliriz. O da kendini kutlamak. Kendini mutlaka kutla. Sonuçları değil, çabanı kutla. Attığın adımı kutla. Sen belki spora gitmeyi istiyordun. Evet, spora gittin ama yeteri kadar verimli olmadı. İstediğin kadar çalışamadın. verimli olmamasından ziyade spora kalkıp gidebilmiş olmayı kutla. O gün o adımı atabilmiş olmayı kutla. İstikrarlı bir şekilde kendi sözüne sadık kalabilmiş olmayı kutla. Çünkü hiçbir şey kendimizi kutlamak ve aslında adım attığımızı, bir şeylere yol kat ettiğimizi görebilmek kadar motive edici değil. Ve bunu yapmadığımızda aslında şu oluyor. Ben diyelim ki bir sınava çok çalıştım ama kazanamadım. Sadece sonuca odaklandığımda o zaman diyorum ki bak gördün mü, yani hiçbir anlamı yoktu. Ben sınavı kazanamadım ve başarısızım. Oysa ben yaptığım çabaya odaklansam diyeceğim ki evet ya gerçekten çok çalıştım. Ve gerçekten kutlanmayı hak ediyor bu. Bu kadar çaba göstermek, bu çaba, bu efor hak ediyor kutlanmayı. Öteki türlü çünkü şöyle olacak. Bir daha başka bir sınava hazırlanmam gerektiğinde diyeceğim ki ne gerek var ki? Hiçbir işe yaramıyor nasıl olsa. Önceden de çalışmıştım. Hiçbir anlamı yok. O yüzden kendini kutlamayı, küçük büyük hiç fark etmez, kendini kutlamayı ihmal etme. Umarım bu söylediklerim hedefler koyma ve onları devam ettirme konusunda sana yardımcı olur. Merak ediyorum. Eğer YouTube'dan izliyorsan lütfen yorumlara yazar mısın? Sen de yeni yılla ilgili acaba kendine nasıl hedefler koydun? Ve o hedefleri acaba nasıl değiştirebilirsin? Eğer bunları yazarsan ben de yorumlara bir şeyler yazmak isterim. Ve eğer beni takip etmiyorsan buradan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.